Ayrım 75, sayfa 366. Mersin'e girerlerken Salman'ın başı sarı köpekte, köpeğin başı Salman'da, arkalarından geliyorlardı. Şehrin ilk evlerinde ortadan gittiler. Bundan sonra da bir daha ortada gözükmediler. Arabacı aldı onları Adil Efendi'nin evine götürdü. Adresi Abdullah Çavuş vermişti. Adil Efendi de uzak akrabalardan olurdu ya, zerre onun nasıl, nereden akraba olduğunu bilmiyordu. Onu belki bir kere kasabada görmüştü. Adil Efendi onları iyi karşıladı. Hemen yemek hazırladı karısı. 6 tane çocuğu vardı. Çocuklar bir gözüktüler, sonra ortadan gittiler. Mustafa yatağa girer girmez hemen uyudu. Düşünde birkaç kez köpek başlı Salman'ı gördü. Yemyeşil kamışta bir ata binmişti. Ağzını açmış, kırmızı dili bir karış dışarıda, köpek başı durmadan konuşuyordu. Konuşarak bir toz bulutunun içinde oradan oraya sürükleniyordu. Sabahleyin uyandığında anasını gözleri şişmiş Adil Efendi ile konuşur buldu. Onu hiç böyle yılgın, öfkeye bile gücü yetmez bir halde görmemişti. Anasını acıdı. Yöresinde dönüyor, ona ne yapacağını, ne söyleyeceğini bilemiyordu. Kahvaltı sonrası getirilip ortaya konuncaya kadar Mustafa'nın bu telaşı sürdü. Sofraya oturdular ya, çocuğun hiç iştahı yoktu. Hep anasıyla uğraşıyordu. Kahvaltıyı nasıl yaptılar, ne yediler, içtiler bilemedi. Evden çıktıklarında güneş epeyce yükselmişti. Adil Efendi önde, onlar arkada kereste fabrikasının yolunu tuttular. Zero yolda ikide bir Adil Efendi'ye soruyordu. Bu fabrikalarda hiç mi hakkımız yok, yoksa İsmail Ağa boyuna buraya boşuna mı taşınıyordu? Dur hatun, şimdi her şeyi öğreneceğiz. Tahtayla çevrilmiş büyük bir avluya girince dehşet bir görüntüyle karşılaştılar. Gürültüden başka hiçbir şey duyulmuyordu. Avlunun doğusundaki ak badanalı bir yapıya yöneldi Adil Efendi. Dar bir merdivenden yapının ikinci katına çıktılar. Geniş bir balkonda durdular. Karşıda, az ileride, caddenin arkasında deniz gözüküyordu. Ana diye bağırdı Mustafa denizi göstererek. Zero güldü. İşte Van Denizi, hiç gibi bir şey yok. Bu mu deniz diye şaşkınlığını belirtti çocuk. Bu, dedi Zero dingin. Van Denizi de böyle mi? Böyle, dedi Zero. Yalnız Van Denizi'ni çok yüksek dağlar çevirir. O deniz dağların ortasındadır. Dağların şafkı vurur o denize. Süt beyaz olur bu yüzden o deniz. Karlı dağlardan dolayı. Bununsa dört bir yanı düz ova. Mustafa bir kabarmış gelen denize bakıyor, ürperiyor, bir büzülüyor. Bundan dolayı daha bire konuşuyordu. Zero onun ne söylediğini bir türlü anlamıyordu. Dağlar diyordu. Dağların arkasında başka bir deniz daha yok mu? Belki o denizde kar gibi apaktır. Kar gibi apak dalgalanır. Kesik başlıyordu. Salman'ın başının yerinde köpeğin başı, köpeğin başının yerinde Salman'ın başı. Kendi kendine bir acayip gülüyordu. Bir adam sandalye getirdi, oturdular. Adil Efendi odalara girip çıkıyordu. Sert bir yel esti, pencereden içeriye tozları doldurdu. Bir süre ana oğul birbirlerini göremediler. Bir adam gelip pencereleri kapatıncaya kadar toz içeriye dolmuş, her yan tozdan apak olmuştu. Birden kabaran denizin üstünde birkaç kere şimşekler çaktı, ışıklar top top pencerelerden içeriye süzüldü. Mustafa sandalyenin üstünde top top olmuştu. Gök gürültüleri denizin gümbürtüsüne karıştı. Ortalık birden karanlığa kesti. Şimşekler ardı ardına veriştiriyor, gök gürlüyor, deniz gümbürdüyordu. Başları ak, şimşekler de çakıp sönen dalgalarıyla. Yağmur da birden karanlığın üstüne şar diye döküldü. Ortalığı sele boğduktan sonra da az bir sürede dindi. Kara bulutlar sonsuz bir hızla Toros dağlarına doğru çekildiler. Birden güneş açtı. Her yer, deniz, evler, sokaklar, çakıl taşları ışıltı içinde kaldılar. Deniz kuduruyordu. Adil Efendi de bir türlü gözükmüyordu. Mustafa'nın canı sıkılmaya başladı. Ana, azıcık dışarıya çıkalım mı? Diye sordu. Zero sağına soluna bir bakındıktan, biraz ikircik geçirdikten sonra, çık yavrum, ama denizin kıyısına gitme. Olur, dedi Mustafa, dışarıya fırladı. avluda dolaşmaya, yerdeki kıvrılmış yongalara tekmeler savurmaya, tomrukların üstünde yürümeye başladı. Islak tomruklar, tahtalar, fabrikadan gelen hava yoğun bir reçine kokuyor. Reçine kokusu denizin kokusuna karışıyordu. Deniz kokusu onun hiç bilmediği bir kokuydu. Güneşten yanıp çatlamış tahta perdenin önüne geliyor, aralıklardan az ileride kabardıkça kabaran gümbürtülü denize bakıyordu. Korkma, bir yerlere kaçmak için çabalamaya başladı. Anasının karartısı gün vurup parlamış pencerenin ardından bir görünüyor, bir yitiyordu. Çocuk anasını görünce içindeki korku azalıyor, onun karartısı pencereden yitince de deniz üstüne üstüne geliyor, dizleri feldirliyordu. Dönüp anasının yanına gitmek istiyor, bunu da bir türlü beceremiyordu. Deniz 100-100, 50 kulaç içeriye kadar kırmızıydı. Çocuk bunun yağan yağmurun taşıdığı topraktan dolayı böyle olduğunu biliyordu. Kırmızının ötesindeki denizde durmadan kabarıyordu. Neredeyse bu fabrikayı, şehrin evlerini, evlerin ta ötelerindeki sıra dağları bir anda yutacaktı. Çocuk bir denize, bir penceredeki anasının karartısına bakıyor, ardından da bağıra bağıra türkü söylüyordu. Gittikçe de yöresindeki her şey, gürültülü fabrika, arkadaki kırmızı kiremitli evler, yandaki kavaklar, arada bir karartının gözüktüğü pencere, tahta perde, tomruklar siliniyor, gittikçe şişen, kabaran, bir minare boyu yükselen denizle ortada tek başına ıpıssız, çırılçıplak kalıyor, ne yapacağını bilemeden oradan can telaşıyla dört dönüyor, tahta perdeden kavaklara, oradan tahta perdeye koşup duruyordu. Bir yağmur yağsa diye düşünüyordu. Bir yel çıksa, bir şimşek çaksa, şu denizi, fabrikayı, evleri, karşı dağları kökünden sarsa. Bir yaylı arabaya binseler, bir çift kırat koşulu faytonla ırmağın öte yakasından koşumları feneri tunç parçalarıyla ışılayarak gelirken anımsıyordu. Atlar dolu dizgin, baş döndürücü bir hızla koşuyorlardı. Mustafa onların daha çok, daha çok koşmalarını istiyor. Süllü ise atları kırbaçlıyordu. Süllü acaba kendine bir at bulabilmiş miydi? Bir kabak ağacı uzun ince denize doğru yatmıştı. Mustafa kabaklara bakar gibi yükselen denize bakıyordu. Artık denizden başka bir şeyi görmüyor, ondan başka bir şeyi düşünemiyor. Tepeden tırnağa korku kesilmiş tepesindeki dönüp duran, gümbürdeyen denize bakıyordu. Farkında olmadan bacakları aldı onu, denize doğru götürdü. Tahta perdeyi kolaylıkla aşıp yola vardı. Yol çamurluydu. Ayak bileklerine kadar çamura battı. Yolun ötesi geniş bir çakıl taşlı alandı. O denize gittikçe kuduran deniz ona doğru bütün hışmıyla geliyor, çocuğun yüreği gittikçe sıkışıyor, soluk alamaz oluyor, bir an durup ağzını sonuna kadar açıp soluk alıyor, ardından da yürüyordu. Böyle böyle epey uzun bir çabadan sonra kıyıya varabildi ama bitmişti, bir sarhoş gibi sallanıyor, ayakta zor duruyordu. Uzaktan büyük, yerleri söken bir dalga gelirken büzüldü, bir topacık kalıp gözlerini kapattı. Dalganın kıyıya gelip tükendiğini anlayınca da gözlerini açtı. Dalga onu yutmamıştı. İçinden inanılmaz bir kurtuluşun sevincini yaşadı. Sevinci o anda da içinde kaldı, sönüverdi. Öteden daha büyük bir dalga daha da kabararak geliyordu. Büzüldü, bir topacık kaldı. Gözlerini var gücüyle sımsıkı kapatırken dalganın tam tepesinde patladığını yüreğinin başında duydu. Gene gözlerini açtı ya, açmasıyla kapaması bir oldu. Dalgalar ardı ardına daha kabararak veriştiriyor. O daha gözlerini açmadan bir başka dalga tepesinde patlıyordu. Bir ara gözlerini açıp arkasına baktı. Ne tahta perdeyi, ne fabrikayı, ne kavakları, ne de yolu gördü. Sağını solunu, ardını önünü deniz almış, kuşatmıştı. Arkaya koştu, denizdi. Yana, öne koştu, hep denizdi. Koskocaman vapurlar camlarına gün vurmuş, denizin üstünde boşluktan asılıp kalmışlardı. Mustafa en çok buna şaşırdı. Oysa az önce bu vapurlar tam denizin üstünde, üstelik de yarı yarıya batmış yüzüyorlardı. Şimdi orada gökte öyle asılmışlar, bulutların yanında duruyorlardı. Bu daha da çok korkuttu onu. Kendisini de oralarda yükselmiş sandı. Koşuyordu gene ama bir türlü dört bir yanını sarmış denizin dışına çıkacak bir yolu bulamıyordu. Ter içinde kalmıştı. Bedeninin her bir yanı ağrıyordu. Sonra birden durdu, dinginlendi, rahat bir soluk aldı. Denizin ötelerine baktı. Çok ötede, bulutların altında deniz yuvarlak bir çizgiydi.